Ayrım 55, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 491. AB aldatmacası. Tarih 6 Mart 1995, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girilmesini hükme bağlayan Ortaklık Konseyi kararı ile Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe doğru önemli aşama kaydettiği açıklandı. Bu palavradan kararın 13 Aralık 1995 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabulünden sonra 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ve Türkiye arasında gümrük birliği fiilen başladı. Konumuz açısından şu oldu: İlaç başlangıç maddeleri, ilaç ham maddeleri üretiminde kullanılan maddeler ve tıbbi müstahzarların Avrupa Birliği'nden ithalatında gümrük veya eş etkili vergi alınmayacaktı. Dediler ki, siz de bize ilaç satarsanız vergi almayız. Eklediler, yalnız Dünya Sağlık Örgütü'nün ilkelerini belirlediği iyi üretim uygulamaları, yani GMP kurallarına uygun üretim yapılmaması durumunda AB'ye ilaç ihracatınız mümkün olmaz. Buna hangi şirketler uyabilirdi ki? Sadece Türkiye'de üretim yapan küresel şirketler, GMP kriterine uymadığı için 20 yerli ilaç firması kapandı. Başbakan Tansu Çiller bu anlaşmayı gündüz gözü atılan havai fişeklerle kutlattı. Bu arada 1995-2004 yılları arasında yerli ilaç ham madde üretimi %25 oranında azaldı. İlaç ihracatımız %37'den %9'a düştü. AB ile süren müzakerelerde yazılı olmayan mutabakat sağlansa da Sağlık Bakanlığı yönetmelik taslağını başbakanlığa gönderip yönetmelik imzalansa da perde gerisinde bir tartışma vardı. Yerli ulusal şirketler yine batacaklarını açıkladı. Hükümet süre istedi ve Avrupa Birliği Komisyonu hemen Türkiye'ye nota verdi. Siyasi uyuşmazlıklardan değil, ilaç üretimi konusunda nota yedik. AB bu notayla Türkiye'yi 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği Anlaşması'yla taahhüt ettiklerini yerine getirmemekle suçladı. Vakit geçirmeden gerekli düzenlemeleri yapmasını ve uygulamaya geçmesini istedi. Aksi takdirde Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edilmesi, yaptırımlara maruz bırakılması söz konusu olabilecekti. Türkiye'nin ilaç konusunda aynı uyarıları ABD'den de alması size şaşırtıcı geliyor mu? Kameralar önünde gördük. Irak konusunda görüşme yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, toplantı sonunda Başbakan Erdoğan'ın eline ilaç dosyasını tutuşturuverdi. Sonunda ABD'ye teslim olduk. Sonunda AB'ye teslim olduk. Türk ilaç şirketlerini canavarların sofrasında yem yaptık. Türk şirketleri satılıyor, saldırı hemen başladı. Pfizer şirketi kolesterol ilacı Lipitor etkin maddesini kullanarak, Tarden ve Ator isimlerini kullanarak jenerik ilaç ürettikleri iddiasıyla Türk ilaç firmaları Abdi İbrahim ve Sanovel'i dava etti. Tek dava yok. Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu ilaç firmaları çeşitli iddialarla şikayette bulundu. Bunları AB merkezi Brüksel'e taşıdı. Türkiye hakkında soruşturma yapıldı. Türkiye mahkemeye verildi. Ardından batılı uzmanlar gelip Türk şirketlerinin kozmik odalarını, Eczacılar Birliği'ni, depoları gözden geçirdi. İtibarıyla hiçbir delil bulamadılar ama mesele bu değil ki. Ülkenin güvenlik meselesi olan ilaç sektörü hakkında her türlü araştırmayı yapıp ülkelerine döndüler her seferinde. Sürekli şirketlerin pahalı referans ilaçlarının alınması için baskı oluşturdular. Tek örnek vereyim. Biyoteknolojik ilaç pazarı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyor. 2018 yılında dünya ilaç pazarı yaklaşık 900 milyar avroyu buldu. Bunun 250 milyar avro gibi önemli bir bölümünü biyoteknolojik ilaçlar oluşturdu. Türkiye'de ise 28 milyar Türk lirasını bulan pazar payına sahip ilaç sektörü içinde biyoteknolojik ürünlerin aldığı pay %18'e ulaştı. Biliniyor ki ABD, AB ve Japonya arasında kıran kırana biyotek ilaç rekabeti yaşanıyor. Çin, Hindistan, Güney Kore, Küba, Meksika, Arjantin ve Meksika gibi ülkeler biyotek ilaçların jeneriklerini üretiyor ve bu yolda önemli mesafe kat etmiş durumdalar. Türkiye aralarında insülin, büyüme hormonu ve hepatit B aşısının da bulunduğu son derece pahalı biyotek ilaçları ithal yoluyla temin ediyor. Türkiye'de biyoteknolojik ilaçların ortalama kutu fiyatı 139.6 lira. Şuraya gelmek istiyorum. Türkiye biyoteknoloji pazarının 5'te 1'ine yakınını böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalarda ortaya çıkan kansızlığın tedavisinde kullanılan eritropoietin adlı verilen ilaçlar oluşturuyor. Türkiye biyotek ilaçların jeneriklerini Çin, Hindistan, Küba, Güney Kore, Arjantin, Meksika, Brezilya gibi ülkelerden 1/4 hatta 1/5 fiyatına ithal edebilecek iken uluslararası ilaç tekellerinden satın almak zorunda bırakılıyor. Çünkü uluslararası şirketler yoğun lobi faaliyetleriyle biyotek ilaçların jeneriklerinin başka ülkelerden ithalatını ve ülkemizde üretilmesini baskı altında tutuyor. Hep altını çizmek gerek, ilaç, gıda ve silah birer stratejik ürün. Türk ilaç sektörüne genelde baktığımızda bir yabancı sermaye grubu, bir de yerli sermaye grubu var. Yabancı grubun bir kısmı ilaçlarını Türkiye'de üretmekte, bir kısmı ise tamamen ithal etmekte. Türkiye'de üretim yapan yabancı firmaların da artık gitgide ithalata kaydığı raporlara yansıyor. Türkiye'de asıl ilaç üretimini, yani ham maddesini ithal eden yerli sektör yapıyor. Onlar da yabancı ilaç firmaları ve ithal ilacın getirdiği baskıyla gittikçe küçülüyor. Devlet de bu durumu eli kolu bağlı seyrediyor. Bunun sonucunda ne olduğunu tek örnek üzerinden anlatayım. Roche şirketi tarafından Türkiye'de üretilen Mestinon tabletin lisansı daha sonra İsveçli Meda firmasına satıldı. Meda şirketi ise AB uyum yasalarıyla ithalatın önündeki engeller kaldırılınca Türkiye'deki üretimi bitirerek ürünü yurt dışındaki fabrikalarında üretip Türkiye'ye getirip satmaya başladı. Sadece acil durumlar için ithalata izin verilen alternatif ödeme kanalı genişletilince firma ithalatı kesti. Türkiye'de üretilirken 11 liradan satılan ilaç alternatif ödeme kanalı üzerinden getirilmeye başlayınca kutu fiyatı 303 avro oldu. Türkiye'de en pahalı ilk 20 ilacın tamamı ithal ediliyor. 11 ilaç ABD menşeli firmalardan, 6'sı İsviçre ilaç şirketlerinden ve 3'ü ise Fransızlardan alınıyor. Yıllardır çıkarılan yönetmelikler, genelgeler, kanun hükmünde kararnameler, AB'ye uyum adı altında çıkarılan kılavuzlar, yasalar, yerli sektörün oyuncularını küresel firmalar karşısında çaresiz bırakıyor. Yerli ilaç üretici şirketler ruhsatlandırma sürecinde öncelik alamaz hale geldi. AB'ye uyum gerekçesiyle çıkarılan Avrupa ile uyumlu ruhsatlandırma, yönetmelik ve uygulamalarla daha önce alınan ruhsat kararları geçersiz sayılıverdi. Neymiş? AB'ye uyum adı altında 2016'dan bu yana yerli sektör gereksiz ruhsat alarak iş yükü oluşturuyor iddiasıyla yeniden düzenlenen ruhsat başvuru mevzuatı. Türkiye'nin ilaç politikasını dışa bağımlı hale getirdi. Sadece yılın belirli aylarında ruhsat müracaatına imkan tanıyan slot uygulamasıyla yerli sektörün ilaç ruhsatına erişime engellendi. Oysa FDA'nin yenilikçi ilaçlara yönelik uyguladığı stratejiler ve sergilediği başarılı performans sayesinde ABD patentli ilaç sayısı ve Ar-Ge alanında dünya liderliğini açık ara önde götürüyor. Bu sebeple ABD dünyada ilaç sanayi denildiğinde ilk akla gelen ülke oldu. Ciroları en büyük 50 şirketin 22'sinin merkezi ABD'deydi. Sorsanız Türkiye'deki politikacılara milliliği kimseye bırakmazlar. Yerli ilaç sektörü sanki bilinçli şekilde boğuluyor. Özellikle ilaç ruhsatlandırması sürecinde uygulanan fiyatlandırma prosedürü araştırma geliştirme yani Ar-Ge yatırımlarına darbe vuruyor. Fiyat tarifesiyle ruhsat süreci sonunda ödenen ücret işlemlerin başında alınmaya başlandı. Bu da ruhsat alıp almayacağı belli olmayan ilaçlar için ücret ödeyen yerli üreticiyi daha da zora sokuyor. Ruhsat verme parası yeterli gelmemiş olacak ki 2018 yılında yayımlanan fiyat tarifesinde Avrupa'da bile olmayan fahiş danışma ücretleri istendi. Tavsiye başına 50 bin lira bilimsel tavsiye ücreti alınmaya başlandı. Toplam ciro beklentisi 100-200 bin lira olan ilaçtan da, bir kutusu 100 bin lira olan ve milyarlarca liralık ciro yapan ilaçtan da aynı ücretin alınması yerli sanayiciyi yolun başında bezdirdi. Evet, maalesef iktidarlar Türkiye ilaç pazarını küresel şirketlere adeta ikram etti. Bu nedenle yerli firmaların çoğu küresel firmalarla rekabet edemeyip ya fasoncu oldu ya da fabrikasını yabancıya satarak sektörden çıktı. Türkiye ilaçta ve tıbbi gereçlerde uluslararası tekellere bağımlı hale geldi. Tüm bunlar şuna yol açtı. Türkiye'deki bazı büyük yerli ilaç firmaları yabancılar tarafından satın alındı. Türk ilaç sanayinin kökü olan ulusal şirketler küresel firmalar tarafından yutuldu. Türk şirketi İlsan Heksal Sandoz'a 1999'da satıldı. Türk şirketi İbrahim Ethem Ulagay İlaç Menarine Grup'a 2001'de satıldı. Türk şirketi Fako İlaç Aktavis'e 2003'de satıldı. Türk şirketi Deva Grup East Pharma'ya 2006'da satıldı. Türk şirketi Münir Şahin İlaç Sanayi Partners in Life Science'a 2006'da satıldı. Türk şirketi Biopharma Partners in Life Science City Group Venture Cap'a 2006'da satıldı. Türk şirketi Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ile Eczacıbaşı Özgün Kimya Zentiva'ya 2007'de satıldı. Türk şirketi Med İlaçlar Teva'ya 2007'de satıldı. Türk şirketi Yeni İlaç Recordati'ye 2008'de satıldı. Türk şirketi DDSA Erba Diagnostics Mannheim'a 2010'da satıldı. Türk şirketi Avi Medica Lohmann Animal Health'e 2010'da satıldı. Türk şirketi TaiMed Celesio Grup'a 2010 yılında satıldı. Türk şirketi Genopharma Polpharma SA'ya 2011'de satıldı. Türk şirketi Dr. Feridun Frick İlaç Recordati'ye 2011'de satıldı. Türk şirketi Cinay Kimya Santa Farma'ya 2011'de satıldı. Türk şirketi Mustafa Nevzat İlaç Amgen'e 2012'de satıldı. Türk şirketi ABC Kimya Sika'ya 2017'de satıldı. Türk şirketi Dental Straumann'a 2017'de satıldı. Vahim tablo bitmedi. Geçen yıl Türk ilaç firması Sanover İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ satış işlemi için Barclays Bank PLC'yi görevlendirdi. Keza kitap yazılırken Merck Türk şirketi Wilson Veteriner ilaçlarını almak için masaya oturdu. İspanyol Exeltis Pharmaceuticals da Türk şirketi Enbil İlaç Sanayi Limited şirketini almak için sıkı pazarlığa başladı. Yabancılar Türk kozmetik şirketlerini bile satın alıyor. Örneğin Flormar Yves Rocher'a 2012'de satıldı. Tekin Acar Sephora'ya 2017'de satıldı. Uzatmayayım. Türkiye'de kişisel bakım ürünleri piyasasında yerli işletme kalmadı. Düşünün ki küresel kozmetik ürünler 2017 yılında 532.4 milyar dolarken 2023 yılında 805.6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor ve Türk şirketleri yok ediliyor. Sadece kozmetik ürünler değil, 1980-1990 arasında ilaç ihtiyacının %80'ini yerli üretim ile karşılayan bir Türkiye vardı. Aynı tarım gıda sektörü gibi sağlık hizmetleri de yabancı tekellerin inisiyatifine bırakıldı. İş işten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, kendi ayağımıza pranga vuruyoruz. Türkiye'de kamunun elindeki tek ilaç fabrikası olan SSK İlaç Fabrikası'nı 2005 yılında kim sattı? AKP hükümetleri döneminde devletin kamu hastanelerine ilaç temininden çekilmesi, SSK ilaç fabrikasının kapatılması, düzenlenen yeni ilaç protokolleri gibi uygulamalar, Türkiye ilaç pazarındaki büyüme ve itibarıyla sağlık ilaç alanındaki yabancı şirketlerin etkinliğini çok arttırdı. İlaç sektöründe faaliyet gösteren küresel şirketler hem cirolarını yükseltti hem de karlılıklarını büyüttü. Keza Türkiye'de ilaç konusunda çalışan ulusal laboratuvar sayısı sadece bir adet. Türkiye bu derece nasıl dışa bağımlı ülke oldu? Kitap boyunca küresel şirketlerin tarihlerine yer vermeye çalıştım. Bunun sebebi biraz da şimdi yazacaklarım içindi. Yabancı küresel şirketler küçük eczane gibi işletmelerle sektöre girip firmalar alarak ya da birleşmeler yaparak dünya devi olmuşlardı. Bu bizde niye olmadı? İlk Türk eczaneler. Osmanlı'da bugünkü anlamda eczacı dükkanları 18. yüzyılın ortalarından itibaren açılmaya başlandı. Kesin açılış tarihi bilinen ilk eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde hizmete giren iki kapılı eczahaneydi. Osmanlı'da o yıllarda hekimbaşı tarafından yapılan sınav sonucunda eczane açmak isteyen kişilere eczacı ustası unvanı veya eczacı dükkanı açma izinnamesi verilirdi. Şehirdeki eczane adedini sınırlayan hüküm bulunmuyordu. Bunun başlıca nedeni dünyanın baş belası vebaydı. Sonraki dönemde askeri tıbbiye mektebinin eczacı sınıfında diplomalı eczacı yetiştiriliyorsa da bunlar sadece ordunun ihtiyacını karşılıyordu. Hekimbaşı Abdülhak Molla'nın 1786-1853 önerisiyle 1835 yılında Maltepe Askeri Hastanesi baş eczacısı Francesco della Suda 1814-1866 yönetiminde başta askeri hastanelerin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler üretmek amacıyla askeri eczahane-i amire kuruldu. Della Sud'da gösterdiği gayret ve aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle Faik Paşa adını alarak Liva yani Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Babası gibi Osmanlı döneminde askeri eczacılık alanında önemli hizmetler sunan Giorgio Della Sud'da 1835-1913 İstanbul'da doğup büyüdü. Eczacılık öğrenimini Paris'te tamamladıktan sonra tekrar İstanbul'a döndü. Della Sud'dalar Osmanlı ordusunda paşa unvanı alan ilk eczacı oldular. Türk ordusunun ihtiyacı olan ilaç ve sargı malzemelerinin ilk üretimine 1853'te Kırım Harbi sırasında Sarayburnu'ndaki Gülhane Askeri Hastanesi'ndeki askeri eczahane-i amirede başlandı. Daha sonraları Beylerbeyi Sarayı'ndaki eski paşalar ve ağalar daireleri binalarında açılan transit deposunda yapılan ilaç ve pansuman malzemesi gibi üretimlere 1. Dünya Savaşı sırasında Konya'da devam edildi. Ya ilk eczacılık eğitimi? Sultan II. Mahmut İstanbul'da batı metotlarıyla hekim yetiştirme hususundaki isteğini Osmanlı Devleti'nin Paris Elçisi Ahmet Fethi Paşa'ya bildirdi. Elçi hemen Viyana'da Avusturya Başbakanı Fürst Clemens von Metternich'ten iki hekim ile bir eczacının İstanbul'a gönderilmesini istedi. Görevi üstlenen hariciye müsteşarı Baron von Ottenfels, seçimi Josephinum öğretim üyelerinden Friedrich Jäger von Jagsthale havale etti ve iki genç askeri hekim Jakob Neuner ile Karl Ambros Bernard'ın uygun görülmeleri üzerine eczacı Antoine Hoffmann ile birlikte İstanbul'a gönderildi. Üç Avusturyalı beraberlerinde tıbbi ecza kitaplar ve bazı aletlerle 3 Aralık 1838'de İstanbul'a gelerek sarayda göreve başladı. Bunun üzerine saray sağlık heyetine eczacı İspeçyar, eczacı yamağı, eczacı çırağı gibi önceleri bulunmayan sağlık görevlileri dahil edildi. Yabancı eczacı ve hekimlere Galatasaray'da bulunan İçoğlan Sarayı tahsis edildi. Buradaki öğrenim 14 Mayıs 1839'a başladı. Öğrenim dili 1870'e kadar Fransızca oldu. Hekimler için 6 yıl olan öğrenim eczacılar için 3 seneydi. Okuldan mezun olduklarında devlete 5 yıl mecburi hizmetleri şarttı. Veba gibi salgın hastalıkları önlemek için 1838 yılında karantina örgütü ve ilk sağlık mevzuatı olan karantina talimatnamesi yürürlüğe girdi. Yasalar da çıktı. Tarih 18 Haziran 1852. Eczacılar ve eczaneler ile ilaç yapan esnafı denetlemek üzere Nizamname-i Eczacıyan Derme Maliki Osmani adıyla kanun taslağı hazırlandı. Bu Osmanlı'da ilk eczacılık düzenlemesiydi. Eczacıdan başka kimsenin hiçbir bahaneyle hap, merhem, toz ilaç, yakı ve bunun gibi ilaç satma ve doktor reçetesi yapma yetkisi bulunmadığı hükme bağlandı. Hekim ve cerrahların ilaç satması da yasaklandı. O yıllarda İstanbul'da tamamı yabancı uyruklulara ve çoğu Beyoğlu ve Galata semtlerinde azınlıklara ait 72 eczane vardı. Zaten bu nedenle nizamnameler Türkçe, Fransızca, İtalyanca basılırdı. Yabancı eczacıların çoğu Fransa ve İtalya'dan gelen diplomalılardı. Bu uygulama 9 yıl sürdü. Tarih 2 Şubat 1861. Belediye İspençiyarlık sanatının icrasına dair nizamname eczacılığı bağımsız sanat ve meslek olarak resmen kabul etti. Eczacı dükkanlarını ancak diplomalı eczacılar açabilecek, eczacı dükkanı adedinde sınırlama olmayacak ve bir eczacı ancak tek eczacı dükkanı açabilecekti. 1852 tarihli nizamnameden farklı hükümler sorunu ortadan kaldırmadı. Tarih 7 Mayıs 1885. Yürürlüğe giren ecza ticareti hakkında nizamname ile sanayi ve eczacılığa ait kimyevi ve tıbbi eczayı satan aktar esnafı ecza tüccarı olarak tanımlandı. Nizamname tarihinden önce aktarlar mesleklerini sürdürebilmek için yeniden ruhsat almaya mecbur bırakıldı. Az miktarda tıbbi ecza satmaları, reçete yapmaları, mağaza ve dükkanlarıyla bunlara bitişik yerlerde eczane açmaları buyuruldu. Aynı tarihte yürürlüğe giren Attarlar ve Kökçüler Nizamnamesi ile aktarlara bu nizamnameye ilişik listedeki zehirli ve zararlı eczayı satmak kesinlikle yasaklandı. Bu listedeki maddeler sadece eczacılar tarafından reçeteyle satılacaktı. Bu dönemde eczaneler reçete kabul ve ilaç yapım bölümü laboratuvar olmak üzere iki kısımdan ibaretti. İki bölüm arasında bulunan küçük bir pencere laboratuvarla giriş kısmı arasındaki irtibatı sağlıyordu. Reçeteler bu küçük pencereden laboratuvara veriliyor ve yapılmış ilaçlar yine bu pencereden alınıyordu. İlaçlar hazırlandıktan sonra şekline göre kutu veya şişeye konuluyor, ağzı veya kapağı, mühür mumu veya eczanenin özel mührüyle kapatılıyordu. Bu usul 1940'lara kadar sürdürüldü. Gelelim Türk eczacılara. Türk eczacılar İstanbul'da özel eczane açmaya 1888 yılından itibaren başladı. O yıl İstanbul'da iki Türk eczacısı vardı. Ali Kadri, adresi Kumkapı No. 29, Arif Kalfa, adresi Avrat Pazarı No. 78. İstanbul'da 1890 yılında yaklaşık 265 eczane bulunuyordu. 4 Türk eczacı daha eklendi. Eşref İbrahim, Kantarcılar No. 62, Hamdi Ahmet, Un Kapanı Zeyrek Sokağı No. 1, Reşit Mehmet, Karagümrük Balat arasındaki Salma Tomruk'ta. Said Mustafa, Hasköy Yeni Mahalle No. 92. Yüzyıl başında İstanbul'daki 10 eczanenin sahibi Türk'tü. 55. ayrımın sonu. Sayfa 500.